Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî vahdeh. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ellezî lâ nebiyye ba'deh. Ve alâ âlihi ve ashabihi ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâhi ecmaîn. Rabbena iftah beynenâ ve beyne kavmina bil hak ve ente hayrul fâtihîn. Ya müfettihal ebvâb, iftah lenâ hayrul bâb. Allahümme iftah bil hayr. Vaktim bil hayr. Kıymetli kardeşlerim, hep konuşmama dua ile başlıyorum. İnşallah sizler de bu duaları ezberlersiniz. Bazı dualar vardır ki bu duaları sürekli okumamız lazım. Mesela La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Veyahut Ya mukallibel kulub sabbit kulubana ala dinik. Ve teveffeni müslüman ve elhakni bis salihin. Ve ya muhavvilel hali bel ahval havvil halena ila ahsenil hal. Bunlar bizim her zaman böyle bir virdimiz, zikrimiz, tesbihatımız gibi gece, gündür, yürürken, gezerken her zaman sık sık okuyacağımız dualardandır. Allah yaptığımız bu duaları samimi kalplen dudaklardan çıkan dualar içerisinde ilhak eylesin. Efendim geçtiğimiz dersimizde biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'ın eğitim tezgahını almış olduğu insanın eğitim merhalesini başlatmıştık ve iman konusuyla peygamberimiz işe başlamış demiştik. İnsana kazandıracağımız çoluğumuza, çocuğumuza, işçimize, herkese eğitim sorumlusu olarak, terbiyeci sorumlusu olarak emrimizin, sorumluluğumuzun altında bulunan herkese kazandıracağımız ilk şey iman. İman, iman. Hatta ve hatta ben size Cumhuriyet döneminin en güzel müfessirlerinden Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini, Kur'an Dili isimli meşhur tefsirinde 4. cildinin 137. sayfasında ki yaptığı tespiti aynen aktarıyorum. Diyor ki bir toplumun inancında arıza varsa, akidesinde bozukluk başlamış ise, tevhid inancında meydana gelen bir sarsıntı ve toplumsal bir bunalım ve inanç zaafı söz konusu olduğunda artık ayrıntı ve teferruat sayılan tali meseleler bir tarafa bırakılarak sıkı yönetim ilanı gibi harekete geçmek gerekir diyor. Yani bir toplumun bugün bakıyoruz televizyonlardan, gazetelerden, değişik kanallardan, internetten, billboardlardan vesaireden elde etmiş olduğu o kadar bilgiler, belgelerle toplumun imanıyla, akidesiyle oynanıyor ki işte müfessir böyle söylüyor. Sıkı yönetim ilan edildiği zaman ne olur? Allah bir daha göstermesin, inşallah göstermeyecek de. Bu manada söylüyor kendisi. Tali mevzular, teferruat konuların hepsini bir tarafa bırakacaksın diyor. Kur'an'la iman ortaya koymak için diyor sıkı yönetim ilan edilir diyor. Adeta böyle. Muhammed Hamdi Yazır. Bu çok önemli bir konudur. Biz iman konusunda bakıyorsunuz ki Mekke döneminde Allah Resulü'nün eğitim tezgahını almış olduğu bir insana orada 3 temel iman aşılanmış. 1- Allah'a iman. 2- Risalete iman. 3- Ahirete iman. Bunlar, bu 3 şey tüm inanılacak mevzuların altyapısıdır. Eğer Allah inancında, peygamber inancında ve ahiret inancında bir sıkıntı varsa çorap söküntüsü gibi artık sıkıntılar başlar. Ama bu 3 temel noktada iman etmemizde bir sıkıntı yaşamıyorsak her şey bizim için kolaydır. Efendim cin vardır inanırız, melek vardır inanırız, Yani gaybe iman deriz, sırat köprüsüdür, kabir azabıdır, kabirdir, cennettir, cehennemdir, ahiret hayatıdır. Bütün bunları kabul etmenin, tasdik etmenin yolu buradan geçiyor. Allah'a iman, Resul'e iman ve ahirete iman. Allah'a iman noktasını geçtiğimiz derste de verdiğim gibi bu kadarla iktifa etmiş oluyorum. Yani la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyoruz. Hani biz Musa peygamber döneminde eğer Musa peygamberle beraber yaşasaydık inançlı olarak la ilahe illallah Musa Resulullah diyecektik. İbrahim peygamber döneminde yaşamış olsaydık la ilahe illallah İbrahim Nebiyullah diyecektik. Ama biz Muhammed Aleyhisselam'dan sonra peygamber gelmeyeceğine göre onun peygamberlerine inanıyoruz ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah inancımız budur. Bu inancımızda bir sıkıntı, problem olması gerekiyor. Bunun için Allah'a imanda nasıl bir sıkıntı yaşadığımız zaman hayatımız alt üst olduğu gibi aynı şekilde sevgili peygamberimize ve peygamberlerimize inançta imanda bir sıkıntı varsa hayat Allah bullak oluverir. Bakımdan sevgili peygamber efendimize güvenmeliyiz. Ben Muhammed Aleyhisselam'a inanıyorum. Risaletine inanıyorum. Şefaatini ümit ediyorum. Ahirette beraber olmak istiyorum diyerek peygamber efendimize iman ettiğini, inançta bulunmuş olduğunu söylüyorsanız lütfen şu özet olarak vereceğim konulara dikkat edin. Acaba bu inanç sizde yer etmiş mi veya kalbinize iman olarak girmiş midir? Cidden sevgili peygamber efendimize güven duygumuz nedir? Güvenebiliyor muyuz? Güveniyor muyuz? Sevgili peygamber efendimize hiçbir harfine, kelimesine, cümlesine müdahale yapılmamış Allah'ın gönderdiği şekli hala duran bir Kur'an'ın peygamber efendine vermiş olduğuna inancımız tam mıdır? Sevgili peygamber efendimizin tüm insanları Kur'an-ı Kerim ile davet etmiş olduğuna inancımız nedir? Sevgili peygamber efendimizin tüm insanlığa peygamber olarak gönderildiğini kabul ediyor muyuz? Sevgili peygamber efendimiz bugün için söylüyorum, 2012 miladi yılı için söylüyorum, 6-7 milyar insanın da peygamberidir. Amerika'nın peygamberi de peygamberimizdir. Her ne kadar Amerika tarif olan İncil'e inansa dahi. Sovyet sosyalistlerin değil Rusya'nın da bugün peygamberi peygamberimizdir. Nüfusu 1 milyarı geçmiş Çin'in peygamberi kim? O da peygamberimizindir. Yani 7 milyar ve dünyada yaşayan herkesin peygamberi kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Buna inanmayan çıkabilir. Ama inanmış olanlara peygamber efendimize icabet etmiş olanlar, iman etmeyenlere de hala peygamber efendimize iman etmeyip de davette bekleyenler, davete muhatap olanlar olarak algılarız. Ve tekrar tekrar söylüyorum, şu anda yeryüzündeki kıyamet kopuncaya kadar gelecek tüm insanlığın peygamberi sadece peygamberimizdir. Ne Hazreti İsa Aleyhisselam'dır ne de Hazreti Musa Aleyhisselam'dır. Biz İsa Aleyhisselam'a da inanırız, Musa peygambere de inanırız ama kıyamet kopuncaya kadar gelecek tüm insanlığın tek bir peygamber olduğunu söyleriz. Bunun adı Abdullah oğlu Muhammed'dir. Sıfat olarak Muhammedün Resulullah'tır. Resul Efendimiz'dir. Tüm alemlere gönderilmiştir sevgili peygamberimiz. Buna inancımız tam olması lazım. Hayvanlara, tüm alemlere, bitkilere gönderilmiştir. Bütün hayatı peygamber efendimiz adeta avucunun içerisine tutmuştur. İleriki derslerinde, sohbetlerinde, konuşmalarında bunların ayrıntılarını inşallah hep beraberce gözden geçirmiş olacağız. Sevgili peygamber efendimizin bizler için bir örnek olduğuna inanmalıyız. Tek model peygamber efendimizdir. Bak bu çok önemli. Mutlak örnek. Kesin bir örnek. Hiç tartışma yapılmıyor. Peygamber Efendimiz'den sonraki olan insanların bize olan örnekliği mukayyettir. Yani şartlıdır onların bize örnekliği. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri, Allah şefaatine mazhar kılsın. Abdülkadir Geylani Hazretleri benim mutlak örneğim değil, mukayyet örneğimdir. Abdülkadir Geylani Hazretleri Peygamber Efendimiz'e ne kadar örnek olarak benzemişse o örnek olduğu yönünü ben Abdülkadir Geylani'den alırım. Hepsi bu kadar. Efendim günümüzde falan muhterem bir zat, falan muhterem bir zat diyorsunuz. Tabii falan muhterem bir zatımız büyüğümüzdür, rehberimizdir, her şeyimizdir bizim ama bizim mutlak örneğimiz değil. Ya mukayyet örneğimizdir. Onun hayat tarzı, hayat biçimi peygamberimize ne kadar benziyorsa o benzediği bölümleri alırız. Yine bizim o da ne yapar? Örneğimiz oluyor. Bundan dolayı tek örnek, tek adres örneğin Muhammed Aleyhisselam olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki iman bizde kalbe iyice otursun. Başka ne varmış? Başka Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne vermişse bizim için onu almak, bizim için neyi yasaklamışsa ondan uzak kalmak. İşte bu ve benzeri konularla Peygamber Efendimiz'i kabul etmek, tasdik etmek, Risalete iman etmektir. Risalete. Öyleyse Yahudi ve Hristiyanların Peygamberimizi inkar etmedeki acaba hükmü nedir? Burayı da söyleyip ondan sonra ahiret konusuna geçmek istiyorum. En'am suresinin 20. ayeti, Bakara suresinin 146. ayetinde mealen diyor ki Rabbimiz, kendilerine kitap verdiklerimiz onu, yani Hazreti Muhammed'i öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği gizlerler. Demek ki günümüzdeki gerek tahrif olan İncil, tahrif olan Tevrat'a inanmış olduğunu söyleyen gerek Museviler gerekse Nasraniler, sevgili Peygamber Efendimiz'i sulplerinden gelen çocuklar gibi bildikleri, tanıdıkları halde birçoğu ne yapmış bunu gizlemişlerdir. Bundan dolayı inanmamışlardır. İnanmayanlara da mani olmaya çalışmışlardır. Bunun da ahiretteki vebali çok büyük olacak. Allah Resulüne iman etmeyenin imanı makbul değildir. Son üçüncü noktaya kadar geldik. Bu da ahiret gününe iman. Demek ki Peygamber Efendimizin eğitim tezgahına almış olduğu bir insanı inşa etmede, eğitmede, terbiye etmede, kendisine, çevresine, Allah'ına, peygamberine yararlı, faydalı bir insan kıvamına sokmada üç iman veriyor. Allah'a iman, peygambere iman ve ahirete iman. Bizim biraz ahirete imanımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunun için sevgili Peygamber Efendimiz'den bir hadis-i şerif okuyorum sizlere şimdi. Hadis-i şerif Tirmiz'de geçiyor. Buyuruyor ki Efendimiz, men sarrahu en yanzura ila yevmil kıyame keennehu ra'a aynun fel yakra izes şemsu kuvveret ve izes semâün fetarat ve izes semâün şakkat. Gözler görmüş gibi kıyamet gününü görmek kimi sevindirirse tekvir, infitar ve inşikak surelerini okusun diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki sizlere istirham ediyorum, rica ediyorum, hemen dersimiz, sohbetimiz biter bitmez, müsaitseniz tabii, hemen bir Kur'an-ı Kerim'in mealini veya tefsir kitabını alın. Amme cüzünde bulunmuş olan İnfitar Suresi, İnşikak Suresi ve Tekvir Suresi. Bu üç sureyi okumuş olan insan diyor, sanki yani gözleriyle kıyameti görmüş demektir. Bu üç sureyi ne kadar çok okursak ahiret alemine ait olan inancımız o nispette artar. O nispette artar. Değerli kardeşlerim, siz sabahleyin kahvaltınıza bal koyun. Yani vitamin ve kalorisi zengin olan besinleri koyun. Onun 5 gün sonra bakarsınız vücudunuzda bir değişik olur. Yani daha sağlıklısınız. Belki 1 kilo 2 kilo aldınız. Yani yemiş olduğunuz o vitamin ve kalorisi zengin olan yemekler size ne yaptı? İyi geldi. Şimdi ağzımızdan midemize giren sağlıklı besinlerin fiziki vücudumuza olan yararı neyse, gözümüzden, kulağımızdan, duyu organlarımızdan kalbimize inen ayet ve hadislerin de sürekliliği ne yapıyor? Bizim manevi hayatımızı güzelleştiriyor. Sağlamlaştırıyor daha doğrusu. Öyleyse bunlardan bir tanesi de ahiret alemine olan inancımızı kuvvetlendirmek. Şimdi mesela kabristana gidiyoruz. Bir kardeşimiz ölmüş. Ya ölmüş. Bizim kardeşimiz Kabe kadar şerefli bir insandı, değerliydi, muteberdi. Bak öldü, üzülemiyoruz. Yani çekilmiş kabrin 3 metre berisinde gizli gizli sigaram içer, içersin. Veyahut da fiskos konuşmalar, gıybet yapıyoruz. Veyahut da gülüyoruz. Orada da 3-4 kişi kürekle beraber toprak serpiyor arkadaşımızın cenazesinin üzerine. Yani şu manzarayı Allah görüyor. Peygamberin risalet dürbünüyle bakalım lütfen. Peygamberimiz ve ashabı bir cenaze defnedilirken böyle mi yapıyorlardı? Yoksa akıbetlerinde bunlar gibi olacağını, herkes üzülmüş, herkes böyle bir başka alemlere dalmış, ses kesilmiş, sanki kendileri kabirde yatmış olan bir insan moduna giriyorlardı. Bizde fiziksel bir güç var sadece. Gönül gücümüz yok. Duygulanmamız yok. Sadece 3-5 tane en yakınları ağlıyorsa ağlıyor. Bunun dışındakiler sanki bir düğüne gitmişiz. Sanki bir şerbet merasimindeyiz. Olacak şey bu. İşte bu bizim ahiret alemine, inancımıza olan zayıflamasının bir alametidir. Üzülerek söylüyorum ben bunu. Ahirete inanmak, ölüme inanmak Kur'an-ı Kerim'de yakîn kelimesiyle dile getirilir. Hatta yetekel yakîn der. Yakîn ise gelinceye kadar Allah'a ibadette kulluğa devam edin. Niye yakîn? Gözümüze görmüş gibi. Ölüm buna benziyor. Efendim kayınpederim öldü, nasıl ben de öleceğim. Babam öldü, ben de öleceğim. Efendim? Hanım öldü canım, 3 tane ben de nasıl öleceğim. Bu mantık kurallarını çalıştırarak ölüme inanmaktır. Böyle değil. Gözünüzle görmüş gibi, teneşire yatmış gibi, tabutun içine girmiş gibi, kabre gömülmüş gibi psikolojik, manevi, metafizik bir alem bizim iç dünyamızı kuşatmaz ise, biz mantıksal kurallarla inandığımız bu ölüm bize pek tesir etmiyor bugün. Bundan dolayı sevgili Peygamber Efendimiz bir günde 24 saatte 20 sefer ölümü hatırlayan inşallah şehitlik mertebesi Allah'a kavuşur diyor. Biz bugün ölümü konuşmaktan uzak kaldık. Hatta çocuklarımızdan bir tanesi üzerine konuşmuş olsak ölüm konusunu ne yapıyoruz? Ağzından yel alsın diyoruz. Bu kadar komikleştik daha doğrusu. Kur'an-ı Kerim'in bu kadar üzerine durmuş olduğu mutlak gerçek olan ahiret hayatını o kadar mesafeli tutuyor kendimize. Bunun neticesi ne olur? Yiyelim, içelim, kâma alalım dünyadan. Nedim'in Sadabat diyarında dolaşarak şiir söylemiş olduğu gibi bizim durumumuz buna benziyor. Öyleyse niçin Peygamber Efendimiz bir insan inşasını bu imandan başlatmış, anlıyoruz değil mi? Burada açık net söylüyorum. Ahiret hayatına olan inancımız ne kadar kuvvetliyse aile hayatımız o kadar sağlam olur. Ahiret hayatına, ölüme olan inancımız ne kadar seviyeliyse insanlarla münasebetlerimiz o kadar düzgün olur. Ölüm ve ahirete olan inancımız ne kadar itibarlı seviye kazanmış ise hayatımızın dönen çarkı o kadar düzgün, o kadar planlı ve programlı geçer. Eğer sen ahiret gününe ve ölüme ciddi olarak inanmışsan, 2 aylığına almış olduğun borcunu 2 sene ötelemezsin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe ciddi olarak inanmış isek, şu ellerimizi çocuklarımıza, hanımızın yüzüne patır patır indirerek dövmeyiz onları. Ölüm inancının dünyada yaşayan insanlara tesiri çok farklıdır. Çok farklı. Biz bu farkı ne yazık ki bugün kitaplarda örnekler okuyoruz. Kendimizi örnek olarak ortaya koyamıyoruz. İstirham ediyorum tekrar. Rica ediyorum. Bak nereden baksam 20-25 dakika kadar geçti. Bir konunun ikinci merhalesine geçemiyorum. Niçin? Çok önemli bir konu bu. İman meselesi. Ya ebediyen cennetteyiz ki inşallah gideriz. Veyahut da cehennemdeyiz. Bunun başka alternatifi yok. Zaten minnacık bir ömür. Cennetteki zaman dilimine göre dünyadaki ömür hayatımız bir saniye bile tutmuyor. Salise olmaz, gene olmaz. Yok, yok denecek kadar bu kadar zaman. Halidine fiha ebeda. Ebedi bir aleme karşı dünyadaki bize verilen 60-70 yıllık ömür ne kadardır? Dünya hesabına göre 60-70'sini geçiyor. Cennete göre bir salise bile değildir. Değer mi yani? İşte o hayatı kaybetmemek, o güzel hayatı elden çıkartmamak için bize yakışan, gelin şu üç iman edilmesi asıl olan, temel olan konuları çok konuşalım. Evde konuşalım. Hafta bir defa gündeme getirelim. Gerekiyorsa ev ödevi yapalım. Önümüzdeki cuma günü akşamı farz-ı muhal ahiret inancını hanım anlatacak diyelim. Hanım kendi o özel evin kütüphanesindeki alsın kitapları, hazırlık yapsın. 2 sayfa, 3 sayfa, 4 sayfa önümüzdeki cuma günü ahiret gününe olan inanç dersimizi evin hanımı yapacak. Ondan sonraki haftada bey yapacak, baba yapacak. Ondan sonraki haftada lise sonunda okuyan çocuğu yapacak. Biri Allah'a imanı, ikincisi peygamber imanı, üçü Risalet gününe, Risalete imanı. Bunlar ütopik konu değil. Bunlar hayal değil. Bunlar yaşanmadığından dolayı bugün çocuğumuz elden avuçtan çıktı. Bunlar gündeme gelmediğinden dolayı bugün evlerimizde fazla oturamıyoruz. Hep kendimi dışarı atmaya çalışıyoruz. Alışveriş merkezine gitmiş olduğumuz aşkımız, neşemiz evimize girerken olmuyor. Evlerimizin içini dolduramadık. Güzelliklerle, peygamber sünnetiyle, ef'al-i mükellefin demiş olduğumuz farz, vacip, sünnet, müstahap, mubahlarla dizayn edilmemiş olan evlerimiz sıkıcı oldu bugün. Öyle değil mi? Öyleyse tekrar bunu pekiştirmek istiyorum. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman insan inşasının ilk adımında İman kazandırıyordu topluma. Allah'ın lütfu inayetiyle sebep oluyordu. İnançlarındaki bozukluk varsa bu düzeltiyordu. Ama ahiret inancını ve risalet inancını kitabın kriter ve ölçülerine göre sürekli toplum beslemeye çalışıyordu. Birincisi bu. Acaba Peygamber Efendimiz insan eğitiminde, nesil terbiyesinde, Müslüman insan inşasında İkinci merhalde, ikinci aşamada neyi devreye koymuştur? Güzel örnek olmayı. Yani üsve-i hasene. Örnek alınacak bir güzellik. Günümüzün ifadesiyle temsilcilik. İslam'ın temsilcisi olmamız lazım. Namazın temsilcisiyiz. Zekat vererek zekatın temsilcisi olduk. Değil mi? Elhamdülillah. Farzların temsilcisi olmak. Vaciplerin temsilcisi olmak. Sünnetlerin temsilcisi olmak. Hatta ve hatta müstahapların, hatta ve edebin temsilcisi olmak. Çok mu zor? Eğer biz müstahabın, edebin, vacibin, sünnetin, farzın ve dolayısıyla İslamiyet'in temsilcisi olursak, okuma yazmaya ihtiyaç duymadan bizim hayat tarzımıza bakıp Müslüman olan insanlar çıkacaktır. Hep böyle olmuş çünkü. Müslüman ümmet temsilcilik kimliğiyle kendi aralarında örnek, gayrimüslimlere ise hep reklam olmuşlardır. İlan, billboard masalarında, tablolarında herkesin dikkatle bakmış olduğu bir görüntü gibi aynı. El mu'minu mir'atül mü'min, mü'min mü'minin aynısıdır. Beyefendi abdest alıyor, hanımının abdest almasına aynı oluyor. Anne namaz kılıyor, kız çocuğunun namazına aynı oluyor, ne yapıyor? Örnek oluyor. Efendim, işçi kardeşim, çırak kardeşim, kalfa kardeşim, ustasının doğru iş yapmasını örnek alıyor. Ustamız onun için ne oluyor? Temsilci oluyor. Güzel iş yapmanın temsilcisi. Bizim ustalıklarımız vardı. Ahir teşkilatımız vardı. Loncalar vardı. Ahi Evran bir teşkilat kurmuştu. Ahilik. Ticaretin ahlakı veriliyordu. Edebi veriliyordu. Terbiyesi veriliyordu. Biz bugün yani mum yakıp arıyoruz böyle. Nerede o peygamberlerle, şehitlerle, salih insanlarla arkadaşlık yapacak? Nerede tüccarlarımız? Yok mu? Var elhamdülillah ama çok az. Çok az, çok az. Öyleyse temsilcilik Peygamber Efendimizin hemen ikinci adımda, ikinci merhalede ashabını bununla tanıştırıyordu. Güzel örnek olacaksın. Karnına taş bağlamak onun için bir noksanlık değildi. Elbiselerin yırtık pırtık olması onlar için bir noksanlık değildi. Onlar beden dilini, onlar gönül dilini, onların her türlü vücudunun organları, uzuvları örnek alınacak bir vitrin, bir vizyon durumuna girmişti. Şimdi bakalım. 30 yıllık babayım ben diyorum. Çocuğum baba olarak benim hayat yaşayışımdan, tarzımdan kaç tane model aldı, kaç tane örnek oldu? Desem ki kızım, bir baban olarak bak 18 yaşına geldin. 12 yaşından itibaren 8 senedir bir baban olarak benden gördüğün güzellikleri bir not et. Yaz madde madde, öğrenmek istiyorum desek kaç güzelliğimizi bize yazabilir acaba? Bunlar bizim için önemli. Temsilcilik, temsilcilik, temsilcilik. Temsilciliğimizi sağlamanın yolu söz ile amel bütünlüğünün varlığına bağlıdır. Sözümüz ile amelimiz bütünleştiği zaman biz güvenilen baba oluruz. Güvenilen müdür oluruz. Güvenilen işçi oluruz. Güvenilen işveren oluruz. Ha, ne ile mümkün bu? Sözümüz ile amelimiz. Şimdi siz alacaklının sizden alacaklısının telefonu geldiğinde hemen çırağınıza tembihata bulunarak aman oğlum bak ben burada yoğum diyerek telefona çıkmıyor ve çocuğunuza değil çırak olan kalfanıza karşı kendinizi orada yok dedirtiyorsanız bu kalfa ölünceye kadar senin bu olumsuz, bu negatif, bu yanlış tavrını unutmayacaktır. Benim ustam sürekli böyle müşterilerden gelen, alacaklardan gelen telefonlara telefonunda çıkmaz ve bana yok dedirtirdi. İşte bunu tarttığımız zaman bu hayatı yaşayan insanın beden dilinde örneklik bulamazsınız. Örneklik bulamazsınız. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üsve-i haseneydi zaten. Hep model, örnek alınacak insan oydu. O olduğundan dolayı hemen daha çiçeğe burnundayken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah inancının ikinci kademesinin örnek olacaksınız. Güzel örnek olacaksınız. Temsilcilik yapacaksınız. Temsilcilik, tekrar söylüyorum, ayetlerin temsilcisi olmak, hadislerin temsilcisi olmak, emr-i bil maruf ve nehy-i anil münkerin varlığını bu çerçeve içerisinde değerlendirmek ve tüm organlarımızı örnek alınacak bir vitrin haline sokmak. Ana vazifemiz ise gören bir hayat tarzı. Yani bizi gördüğü zaman bizde bir güzellikler gören insan modeli. Bizim varlığımız, işte işlenmemiz, eğitim tezgahında seviye kazanmamız, işte hakikaten şu kardeşimizin ben hayat tarzına imreniyorum diyerek imrenilecek, hem meleklerin hem de yerdeki müminlerin imreneceği, model alacağı ve Yüce Allah'ın da mümin kula iftihar edeceği bir seviye elde etmek temsilcilik ile mümkündür. Güzel örnek olmakla mümkündür. Üsve-i hasene yoluna girmekle mümkündür. Bunlarsız ben şimdi Allame-i Cihan da olsam, Hafız-ı Kelam da olsam, Peygamber Efendimiz'den on binlerce hadis aktarsam, siz benim hayat tarzımda örnek alınacak bir modellik göremiyorsanız hiç size tesirim olmaz. İnşallah umarım ki dersimizin bundan sonraki bölümünde inşallah kaldığım yerden devam edeceğim. Ancak zamanımızın son bölümlerinde sizlerle buluşturacağım, tanıştıracağım bazı fıkhi kaideler var. Bunu sizlerle paylaşacağım, sizlere söylemeye çalışacağım. Bunlar bizim genelde hep icraatın içerisinden böyle ayıklayarak toparladığımız konular olduğundan dolayı 40 dakikalık dersimin son 5 dakikasını, 10 dakikasını bu fıkhi kaidelere ayırmayı ihtiyaç gördüm daha doğrusu. İhtiyaç gördüğümden dolayı siz izleyenlerimizin ve dinleyenlerimizin az da olsa bazı ihtiyaçlarını bu fıkhi açıklamalarla giderebilecek olursam kendimi çok mutlu addederim. Bir tanesi, şimdi kurban kesilirken veya hayvanı yatırırız kıbleye karşı, işte Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek ne yaparız? Tekbir getiririz. Güzel bir şeydir bu. Ancak artık günümüzde bu hayvan boğazlarken getirilen tekbir çocukların sünnetine söylenmeye başladı. Bu bid'attır. Bu sünnette olmayan bir bid'attır. Uygulama olarak bid'attır. Ama olayın bir de sosyal ve psikolojik yönü var. Şimdi çocuğu düşünün, kurban kesilirken babası, amcası, bütün yakın akrabaları geldi, ellerinde bıçaklar, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor, hayvanın boğazını kesiyorsunuz, boğazlıyorsunuz. Şimdi çocuk 4 yaşında, 3 yaşında neyse boğazlamış, onu hayvanın tekbirini gördü. Şimdi biz de bir sünnetçi geldi diyorsunuz, bir sağlık memuru geldi, bak Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çocuk o kadar psikolojikmen korkuyor ki acaba ben de mi keseceğim diyorum. Çocuklar kesme kelimesini sünnetle özdeşletmek istemezsiniz. Kesme kelimesini, bıçak kelimesini lütfen sünnetle, çocuklarımızın yapılacağı sünnetle bağdaştırılmayacak bir kelime olduğunu bilelim. Onlara güzelce, çocuklara güzel güzel fıkralar anlatılır. Güzel güzel Efendimiz'den bahsedilir. Teşekkür edilir. O onur, bak sen büyüyorsun, aramıza kalacaksın, genç olacaksın, gençleneceksin vesaire güzel güzel laflar söyleneceği yerde tekbir getiriliyor. Bu tekrar bid'attır ve çocukları psikolojik men ve sosyal kimliğiyle beraber dinden soğumaya veya mesafe koymaya olan bir sebep olabilir. İkinci bir konu. Çok dikkatle dinlemenizi ve düşünmenizi Allah için istirham ediyorum. Bir kimse hacca gitmek üzerine farz olsa da ve yolda bir vakit namazı kılamayacağı önceden kesin olarak bilinse, o Müslüman üzerinden haccın farziyeti düşer. Başka bir yıl gidip hac etmesi gerekir. Biraz daha Türkçeyi şey yapayım, Türkçe olarak genişleteyim konuyu. Sizin üzerinize hacca gitmek farz oldu. Tamam, gideceksiniz. Ancak bir haber aldınız ki giderken bir vakit farz olan namaz kılınmayacak. Böyle bir şey duyulduğu zaman o şahsın o sene hacca gitmesi sakıt olur. Öbür seneye gidecektir. Kıymetli kardeşlerim, bir Müslüman olarak namaz ibadetinin, şu anda konuşan şahsımın başım ile gövdem neyse namazın dindeki yeri odur. Gövdem bir din ise namaz bunun başıdır. Başımı kestiğiniz zaman gövdeyi ne yaparsınız? Yaşatamazsınız. Namaz budur. Bundan dolayı İbrahim Halebi gibi Halebi Sagir müellifleri konuyu biraz daha detaylandırmışlar. Ne demişler biliyorsunuz? Bir hanım, bakınız, doğum esnasında, çocuğunu dünyaya getirme anında çocuk belli bir şekliyle çıksa, diyelim ki başı çıktı çocuğun, ama hanım o anda bir kan görmedi, kan akmadı. Kan akmayınca nifas hali başlamış olmuyor. Ve bir de baktığını ezan okundu, bir vakit girdi. O şartlarda bir temiz beze hemen teyemmüm yapar. Hemen namazının farzını orada kılar. Tehir demez. Anlıyor musun? Namaz budur. Daha söylemiş ne biliyorsun? İbrahim Halebi. Yani bizi köşeye sıkıştırmıyor aslında. Dinin bünyesindeki namazın ehemmiyetini dile getiriyor. Diyor ki, gemiyle, sandalyeyle gidiyorsunuz, vapurla gidiyordunuz. Azgın dalgalar geldi. Geminiz paramparça oldu. Sen de bir tahtasına yapıştın. Boğulmak için böyle mücadele yapıyorsun. Bu anda güneşin hareketine göre baktın, ha ikindi namazı girmiş olması lazım dediysen diyor, o tahtadan tutulmuş olduğun haldeyken o pozisyonda ikindi namazının farzını kılacaksın. Tehir demesin. Ne kaldı geriye şimdi? Ne kaldı geriye? %99'u Müslüman dediğin bu ülkede namaz kılan insan %25'tir. Ne yazık ki %25'tir. %99'u Müslüman bir ülkede namaz kılan insan sayısı %25'tir. 5 vakit namazını kılan. Artık bunun yorumunu, kararını size havale yapıyorum. Bir başka konu, kapı vurmanın usulü. Artık cep telefonları da buna dahildir. Rica ediyorum, iyi anlayın. Kapı vurmanın usulü. Bir eve varıldığında, kapı çalındığında, çakıldığında, zile basıldığında baktınız ki bir açılma yok, bir ses yok. Bir abdest alma müddeti kadar veya iki rekat namaz kılma vakti kadar beklenilir. Bir daha basılır. Baktınız, zile bastınız, ses yok. Evin içinden bir kimse ses vermedi sana. Bekleyeceksin. Belki abdeste, tuvalette olabilir. Müddet olarak ölçüyü o dönemlere göre verilmiştir. Veyahut da iki rekatlık, dört rekatlık bir namaz kılma müddeti kadar bekleyeceğiz. Sonra basacağız. İkinci bastık, hakkımızı kullandık. Bir hakkımız kaldı. Biraz daha bekliyoruz. Aynı vakitler içerisinde. Son defa kapının ziline bastık. İçeriden bir ses yoksa oradan güzelce gidiyoruz. Tekrar yan komşuya giderek, sorarak, soruşturarak vesaire gibi böyle tavır yapmaya gerek yok. Cep telefonlarında da. Bakıyorsunuz insan en azından herkes kendi şehrindeki ezan okunduktan sonra bir 10 dakika, 15 dakika kadar ne olur cep telefonu açmasamız ne olur? Bunu alışkanlık haline getirsek. Allahu Ekber diyor. Ezan duyduk. Belli ki bu adam abdest alacak. De namaz kılacak. Ya 10 dakika sonra arayayım. Yok. Hemen camidedir. Abdestedir. Abdestli olduğu hesaba katmadan telefonla, cep telefona yapılmış olabiliyor. Cep telefonunu ararsınız. Normal saatlerde 3 defa çalır. Ha 4 defa çalır. Kafi. Biraz bekle. 3 dakika, 4 dakika bekle. Bir daha çaldır. Bir başlıyor. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 15. Bu kadar da yaptırmaz. Bunlar edeple telefon kullanma kültürünü ve adabını bilmiyoruz. Telefonun kullanılma edebini, adabını bilmiyoruz. Sadece rastgele ve bana göre kullanıyoruz. Bir gün bu telefon kullanmanın da İslami ölçülere uygun olarak nasıl bir kültüre kavuşması gerektiğini inşallah sizlere takdim edeceğim. diyorum. Bu haftaki yapmış olduğum ders cidden şahsım adına da söylüyorum ve şahsım için de çok önemli bir dersti. Çünkü biz ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Mutlaka öleceğiz. Lütfen Allah'a olan imanımızdaki problemi, sıkıntı varsa giderelim. Peygamber ve peygamberimize olan inancımızda problem varsa giderelim. Bir de ahiret gününe ait olan problem varsa bunu giderelim. Ve temsilcilik, İslam'ı temsil etmek, Kur'an temsil etmek noktasında arızamız varsa bunu düzeltelim diyor. Hepinizi Yüce Allah'ın affına, bağışına emanet ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, sevgiler ve saygılar sunuyorum.